Merhabalar Murat Keleş Bey. Nasılsınız?
İyiyim, teşekkür ederim.
Biz Samsat Amatör Ultratüp Teknolojileri Derneği olarak sizinle bugün bir arada olmaktan dolayı mutluluk duyuyoruz. Bize vaktinizi ayırdığınız için teşekkür ederiz. Öncelikle kendinizi tanıtabilir misiniz?
Tabii. 74 Malatya doğumluyum. Ama Samsunluyuz. Yani doğmuşum yalnızca. İlk orta lise eğitimi Samsun'da tamamladıktan sonra bir tane şans üzerine Havaalanı Okulu sınavlarına gittim. Yani öncesinde bir Havaalanı Okulu'nun varlığı konusunda dahi bir bilgim yoktu. Yani şimdiki gençler biraz daha şanslı o açıdan. Mesela okuldan bana bir çağrı yazısı gelmişti. Hani sınavlarımıza katılabilirsiniz diye. O zamanlar üniversite sınavında belirli bir notun üzerinde not alan öğrencilere davet gönderiliyordu. Şimdi de aynı şekilde devam ediyor herhalde. Ondan sonra tamamen o davet üzerine okul sınavlarına gittim. Sonrasında da orada kaldık işte. Oradan devam ettik. Okula 91 yılında girdim. 95 yılında mezun oldum. Sonrasında işte bizim standart bir paternimiz var mezuniyetten sonra. Önce Çiğli'ye gidiyoruz uçuş okuluna. Yaklaşık 2 yıl civarında süren bir uçuş eğitimi. Oradan pilot olarak mezun olduktan sonra uçak tiplerine göre seçilen ya da işte bizim zamanımızda kurayla olmuştu. Daha doğrusu biz isteğimizle şey yapmıştık. Hani birinciden başlayacak şekilde hani herkes kontenjan dahilinde istediği uçağa yapmıştı. Biz de işte o zaman F-16 öncesi F-5 harp hızına geçiş eğitimi var. İşte onun için Konya'ya gittik. Konya'da işte 98 yılında eğitimimizi tamamlayıp Ankara'ya geldik. F-16 harp hızına gelmiştik için. F-16 eğitimini burada bitirdikten sonra Merzifon'a gittim.
Oradaki işte Türk Yıldızları'ndaki arkadaşlarla hani böyle görüşmeler sonucunda böyle bir şeyin hani yapılacaksa orada yapılabileceği konusu gündeme geldi. 2008 yılında bu çalışmalara başladık. Sonra işte Akıncı'ya tayin olduk. Burada yapılmasına karar verildi. Bu gösteri işi. Ondan sonra ben de onunla beraber hani projeyle beraber buraya tayin oldum. Ondan sonra işte 2011 yılında Solotürk doğdu. Ben ilk yıl gösteri pilotu olarak görev yaptım. Sonrasında da Hava Kuvvetleri'nden ayrıldım 2012 yılı içerisinde. Şimdi de Tayyip'le test pilotu olarak devam ediyorum. Kısa
Peki,
özgeçmiş öyle.
Solotürk neden ve nasıl kuruldu?
İşte bu hani gösteri yapma fikri aslında 2008 yılında o zamanki Hava Kuvvetleri Komutanımızın filoya bir ziyareti esnasında gündeme geldi. Kendisi daha önce işte bir yerde izlemiş F-16 gösteri uçuşunu. Ondan sonra öyle hani gün içerisinde konuşurken öyle bir gündeme geldi hani Hava Kuvvetleri Komutanı vasıtasıyla. Sonrasında işte benim daha önceden de Hava Kuvvetleri'nin 90. kuruluş yıl dönümünde yine Çiğli'de bu yıl yani geçen yıl olduğu gibi hava gösterileri düzenlenmişti. O zaman da Hollanda'dan bir gösteri ekibi gelmişti F-16 olarak. Ondan sonra ben gidememiştim ama hani giden arkadaşların hepsi yani orada bir F-16 gösterisi yapıldığını, yani çok güzel olduğunu falan anlatıyorlardı. Ondan sonra o zamanlar hani Merzifon'dayken bu konuda bir çalışma yapmıştım ben. Hani Hava Kuvvetleri'nde niye yapmıyoruz? Böyle bir şey yapabiliriz aslında. Hani kabiliyetimiz var, uçağımız var. Ondan sonra diye öyle bir çalışma başlatmıştım. Ama işte oradaki filonun görevleri, hani benim filodaki yerim vesaire çok uygun değildi. Hani bu işi başlatabilmek için. 132 filo bunun için çok uygun bir yerdi. Hani hem Türk Yıldızları'nın doğduğu filo, ondan sonra ve artık hani silah ve taktikler öğretmeni pozisyondayız. Hani yapılacaksa bu iş orada yapılır diye gündeme geldi. Sonra işte ben o eski çalışmalarımı tekrar hani küllerin arasından çıkartıp bir daha yeniden bir hazırlık yaptım. Ondan sonra bu çalışmaları işte hava kuvvetlerine sunduk. Ondan sonra hava kuvvetlerinde değerlendirildi. Sonrasında işte işlerin burada daha hızlı yürüyeceği değerlendirilerek Ankara'da kurulmasına karar verildi. Bu F-16 gösteri ekibinin. Benimle birlikte iki arkadaş daha, işte Fatih Batmaz ve Yalın Ahbap Yüzbaşılar, hani bütün hava kuvvetleri pilotlar arasında seçilip kurucu ekip olarak biz Ankara 141. Filo Komutanlığı'nda görevlendirildik. Hani siz gidin yapın bakalım bunu dediler bize. Biz de işte çalışmalarımıza başladık. Ne yapabiliriz, nasıl yapabiliriz diye hani dünyadaki örneklerini araştırdık. Biz kendi kabiliyetlerimizi değerlendirdik ve sonuçta böyle bir gösteri ekibi ortaya çıktı.
Peki havadaki G kuvvetiyle başa çıkmak için özel olarak ne yapıyorsunuz pilot olarak?
Uçuş okuluna başlarken ve işte uçuş okulu mezuniyeti sonrasında işte F-16'ya başlarken Eskişehir'de bizim daha doğrusu hava kuvvetlerinin bir fizyolojik eğitim merkezi var. Orada bu yalnızca G kuvveti değil, hani başa çıkmamız gereken şeyler, hani bir sürü hani uçuşta yaşanacak fizyolojik olaylar var. Hani bu işte disoryantasyon, işte vertigo, ondan sonra işte gece görüşü, ondan sonra gece disoryantasyon, işte yüksek irtifa, hipovarik çemberlerde yüksek irtifada düşük oksijenle karşılaşılabilecek durumlar gibi birçok, yani havada karşılaşabileceğimiz her türlü fizyolojik olaya karşı bir eğitim alıyoruz. Dolayısıyla orada aldığımız eğitimler kapsamında bu hani G dayanıklılığı da orada verilen eğitimlerden bir tanesi. G'ye karşı öncelikle bir üstümüze kostüm giyiyoruz. Hani
özellikle
kostüm diye tabir ettiğiniz bizim işte G suit dediğimiz, özellikle işte karın bölgesi, bacaklar bölgesine şişerek hani G esnasında vücudun işte belden aşağısını kasmamızı sağlayan, hani bize yardımcı bir kıyafet aslında. Onu kasarak ne yapıyoruz? İşte kanın belden yukarıda kalmasını, aşağılarda göllenmesini engelliyoruz. Hani buna işte G-straining manevrası deniyor. Yalnızca hani kanı şey yapmak, yukarıda bırakmak değil ayrıca amaç. Nefes almayı da devam etmek. G esnasında ciğerlerimize de oldukça büyük hani basınç geliyor. Hani bir, bizim ciğerlerimiz balon gibi aslında. Düşün hani G esnasında onlar da eziliyor ve içindeki hava çıkmak istiyor. Biz işte hani beynin oksijensiz kalmaması adına işte o havayı bırakmadan hani kendimizi kasarak işte az hava bırakıp çok hava çekecek şekilde kendimizi ayarlıyoruz. Tabii bu bir süreç. Hani öyle hemen ilk sortide hop tamam ben G-straining manevrası yaptım diyemez kimse.
Belli bir süre gerekiyor.
Belli bir sürede artık hani vücut buna şey yapıyor. Hani kendisi alışıyor. İnsan vücudu çok şey, hani eğittikten sonra yapamayacağı hiçbir şey yok insan vücudu. Hani bu da o eğitimlerden bir tanesi. Bizim
peki,
artık tamamen hani doğamızda bu var yani G'ye dayanıklılık diyebilirim.
Peki yani uçuş bir heyecan tabii ki. Hani her uçuşta aynı heyecanı alıyor musunuz? Aynı heyecanı yaşıyor musunuz?
Tabii ki yani biz...
Yani tecrübeli bir pilotsunuz. Her uçuş sizde aynı heyecanı yaratıyor mu?
Şimdi uçuş olayı öyle bir şey ki hani briefinginden başlayalım. Hani biz direkt hadi uçuşa gidelim diye şey yapmıyoruz. Mutlaka bir hani bir zihin hazırlığı gerektiriyor uçuş. Hem zihin hazırlığı hem de görev hazırlığı gerektiriyor. Hadi bir gezelim diye uçuş olmuyor. Hani uçtuğumuz uçak F-16 mutlaka onu bir göreve, hem uçağa hem kendimizi görev hazırlamamız gerekiyor. Dolayısıyla bu rutinin içerisine girince her uçuşun kendine göre ayrı bir amacı oluyor. Dolayısıyla biz bu amaca kendimizi fixliyoruz. Dolayısıyla ben uçuştayken artık bu heyecan mı denir ya da hani görev
motivasyonu
denir bilmiyorum. Yani uçuştayken biz dünyadan kopuyoruz. Tamamen bütün olayımız o oluyor. Ta ki uçuş bitip inene kadar. Başlı başına bir heyecan aslında hani sizin için. Bizim de işimiz olarak aynı şeyde görev motivasyonunda devam ediyoruz.
Gösterilerinizde de oldukça büyük bir kitle aşağıda sizi seyrediyor. Hasta.
Gösterilerde de aynı aslında. Hani gösteri işi hani baktığınızda o da bizim için bir görev aslında. Biz orada bir F-16 ile kalkıp 15 dakikalık bir görev uçuşu yapıyoruz. Siz onu aşağıda bir gösteri olarak izliyorsunuz ama biz orada bir iş yapıyoruz. Ben gösteri esnasındayken hani orada sürekli hani aşağıdaki arkadaşlarla telsiz temasında oluyoruz. Ondan sonra hani şimdi hani yapacağımız hareketleri, bir sonraki hareket için yapmamız gereken hazırlıkları vesaire biz onları sürekli konuşuyor oluruz. Siz aşağıda izlediğiniz gösteri ama biz orada aslında 15 kişilik bir ekiple bir görev icra ediyoruz.
Peki bir savaş uçağının normal amacının dışında bir gösteri için kullanmak nasıl bir duygu? Yani siz bir F-16 pilotusunuz.
Şimdi bu şeyi başlatırken hani benim ilk şeyim yani 2008'de hani F-16 çok değerli bir uçak. Türk Hava Kuvvetleri için, Türk milleti için hem maddi olarak hem manevi olarak çok değerli bir uçak. Bu uçağı, gösteri uçağı yapmak Türk Hava Kuvvetleri için ya da Türkiye Cumhuriyeti için bir lüks olabilir diye değerlendirdik. Dolayısıyla ilk objektifim şeydi, hani bu uçak yalnızca gösteri uçağı olmayacak. Muharip kabiliyetinden hiçbir şey kaybetmeyecek. Dolayısıyla hani biz bu şeyle başladık. Boya işi dahil buna. Boyansa bile hani boyalı halde bu uçak hani muharip görevlere devam edebilecek. Hani dolayısıyla üstünde hiçbir tadilat yapmayacağız şeyiyle başladık. Yani şu an Sonu Türk'te izlediğiniz o boyalı uçak hani 90-0011 kuyruk modeli uçak diğer F-16'lardan hiçbir farkı yok. Yani o da hani biz pilotayken de normal görevlerde uçak kullanıyorduk. Dolayısıyla ben o uçağın içerisinde uçarken yani ya hani hava uçakla uçmuşum, Afrika'daki başka bir uçakla uçmuşum. Hani benim için hiçbir şeyi farkı yok. Yani gösterilerde siz yalnızca onu hani bir kostüm giymiş F-16 olarak hani gösteri kostümünü giymiş F-16 olarak izliyorsunuz. Hani sizin için birazcık daha hani görsellik açısından farklıydı ama muharip bir F-16 izliyordunuz.
Anladım.
Peki hiçbir eksisi olmuyor mu? Yani gösteride hiç modifiye edilmemiş.
Yok. Yani biz zaten amacımız hani Türk Hava Kuvvetleri'nin sahip olduğu F-16'nın ve işte pilotlarımızın kabiliyetlerini göstermek size. Yani bunun için ekstra bir şey yapmamıza gerek yok. Bir görsellik olarak kanat uçlarına Smoke Winder isimli bir duman gereçleri taktırdık. O da hani gösterinin doğasında olan bir şey. Onlar da şey hani bir füze gibi takılıyor ve çıkartılıyor. Yani onu çıkartıp yerine biz bir füze takıp yine aynı şekilde uçağa görevi verebiliyoruz.
Yani sizin için normal bir pilot olmakla Solo Türk pilotu olmanın arasında bir fark yok.
Var tabii. Yani öyle bir şey olarak hani gösteri işi çok farklı bir iş. Hani gösteri işte show business diye geçiyor. İşte yani show business olayı tamamen farklı bir olay. Yani biz savaş pilotu olarak yetiştirilmiş insanlarız. Evet. Hani gösteri dünyası çok farklı bir dünya. Hani onun da kendine göre kuralları var. Biz kendimizi bu kurallara adapte etmiş pilotlarız. Öyle değil. Aynı zamanda hani savaş pilotuyuz. Ama hani gösteri kuralları çerçevesinde insanlara bir hani yetenek, kabiliyet göstermek amacımız.
Peki özel bir eğitim var mı bu tür gösteriler için yoksa her F-16 pilotu Solo Türk gibi bir şov için doğal olarak hazır mıdır?
İşte dediğim gibi tabii ki özel bir eğitim gerektiriyor.
Yani şov için.
Tabii ki. Yani onun gösterinin ayrı kendine has kuralları, usulleri, hani bilmeniz gereken şeyler var. Biz başlarken bu bizim için bir handikaptı. Hani neden? Üç pilot olarak seçildik ve hani bizden bir gösteri uçuşu bekleniyordu tek uçakla. Ondan sonra dolayısıyla bir eğitim alınması gerekiyordu bu konuda. Ama gösteri eğitimi hani şey gibi değil. Hani bir tiyatroculuk ya da hani sinema oyunculuğu gibi bir eğitim değil. Hani F-16 ile hani bir savaş uçağıyla bir gösteri uçuşundan bahsediyoruz. Dolayısıyla hani bu eğitimi satın almak gibi bir şeyimiz de yoktu. Sonuçta herkes kendi gösterisini yapıyor çünkü. Hani tek kişilik bir gösteri düşünün ya da tek kişilik bir oyun düşünün. Hani o oyunun öğretecek adam hani tamamen kendi oyunu hakkında hani, bilgi almak istersek kendi oyunu hakkında bilgi alabiliriz. Dolayısıyla biz eğitim satın alma yerine kendi kendimize eğitme yöntemini seçtik. İşte tamamen kendi tecrübelerimizi kullandık işte. Dünyadaki örneklerini inceledik. Yani tamamen internet ortamından. Hani baktık bu adamlar ne yaptılar. Kendileri yani nasıl yetişiyorlar, nasıl bir düzenleri var. Onları inceledik. Ondan sonra da emniyet her zaman ön planda tutulacak şekilde. İşte belli bir irtifanın üzerinde başladık önce. Hareketleri hani F-16 ile ne tür hareketleri yapabiliriz? Önce onları çalıştık. Hareketleri belli bir miktar oturttuktan sonra bu hareketler yerden nasıl görünüyor? İşte onları çalıştık. Ondan sonra. Sonra işte hareketleri tek tek yapmak çok şey değil hani sorun değil ama bu hareketleri de birbirine bağlanması gerekiyor. Yani insanlar uçağı hiçbir zaman hani göz önünden kaybetmeyecek şekilde.
Hani hangi hareketlerin yapılacağını siz kendi aranızda
biz tamamen kendimiz işte izleyerek şey yaparak hani işte biz bütün uçuşlarımızı bir de kayıt ediyoruz yerden ve havadan. Hani bunları değerlendirerek hani bu hareket hani örneğin çocuklar bak bu hareketi beğenebilir. Ya da işte bu hareket hani uçucular arasında çok hani tutulan bir hareket olur gibi hani her kesime hitap edecek hareketler seçmeye çalıştık ki hani herkes hani izlemeye gelen insanlar hani bir sivil halktan bahsediyoruz ya da işte yurt dışında hani ne tür izleyiciler geleceğini hiçbir zaman şey yapamıyoruz hani bilemiyoruz dolayısıyla her tür insana hani en azından vay bak bu güzelmiş diye hatırlayabileceğin bir hareket olsun istedik ve ona göre bir pattern oluşturduk, gösteri patterni. Ondan sonra ve bunun üzerine biz eğitimimize devam ettik ve hani şu an uçtan paket ortaya çıktı. Sonraki eğitimlerimizde tamam bunu güzelleştirmek hani ve hani nasıl diyeyim yerden daha güzel takip edilebilecek şekilde geliştirmeye çalıştık. Dolayısıyla hani fark olarak şey yaptığımızda bu bir eğitim süreci. Hani her F-16 pilotu bu işi yapabilir ama bu konuda bir hani bizim izlediğimiz gibi bir eğitim alması gerekir.
Peki Türk Yıldızları gibi takım uçuşları yapılırken sizce neden solo uçuşların düzenlenme gereksinimi doğuyor? Solo uçuşlar halk tarafından daha mı çok rağbet görüyor?
Şimdi solo uçuşun elastikiyeti çok daha fazla. Hani tek pilottan bahsediyoruz. Hani tek pilot, tek uçak. Tamamen performansa dayalı bir gösteri yapıyoruz. Türk Yıldızları'nın yaptığı gösteride tamamen team kavramı üzerine ve hani birlikte görev yapma üzerine. Aslında ayrı iki mesaj veriyoruz yani biz burada avukatlar olarak. Türk Yıldızları ile hava kuvvetlerindeki birlik, beraberlik, bir hani takım ruhunun nasıl olduğunu göstermeye amaçlıyor Türk Yıldızları. Çünkü 8 tane süpersonik uçakla hani hepsi tek bir uçakmış gibi hani izlemişsindir hareketler yapıyorlar. Bizim şeyimizde tek uçakla F-16'nın gücünü, kuvvetini ya da Türk Hava Kuvvetleri'nin aslında Türkiye Cumhuriyeti'nin aslında hani gücünü insanlara göstermek amacımız. Bunu çok uçakla yapınca işte hani güç kavramı birazcık daha şeye dönüyor. Hani
takım ruhuna.
Evet, takım ruhuna dönüyor. Yani farklı iki mesaj var aslında.
Anladım. Peki hız limiti nedir F-16'larda? Ya da sizin
gösterilerde süratler ses hızıyla hani ses hızıyla nasıl diyeyim tabir ediliyor. Hani F-16'nın maksimum hızı ses hızının 2 misli. Yani 2 Mach diye geçiyor. Tabi gösteriler esnasında biz ses hızını geçmiyoruz. Dolayısıyla yani ses hızının bir miktar altında olacak şekilde maksimum sürat belirlenmiş. Bu uluslararası kurallar gereği. Bu da işte 600 nat ya da 0.95 ses hızı natlik kabul ediyor. Kilometre olarak da hani 1100-1200 kilometre saat civarında bir şeye geliyor.
Şöyle bir soru soracağım. Hava koşullarının dışında uçuş öncesi dikkat edilen unsurlardan bahseder misiniz? Yani herhangi bir arıza veyahut da beklenmedik bir durum için nasıl hazırlanır oluyor?
Şimdi onların hepsi kurallarla belirlenmiş zaten. Yani, bizim kendi kurallarımız da var. F-16'nın hani kendi limitleri de var. Ondan sonra bir de gösteri için limitlerimiz var. Biz hani bunlardan herhangi birisi olmuşsa bir kere gösteriyi iptal ediyoruz. Yani ya bu uçakla uçmuyoruz, yedek uçakla, yani boyasız herhangi bir ya da işte intikale gittiğimiz yedek uçakla gösteriye devam ediyoruz. Yani uçağın uçuşuyla ilgili herhangi bir sıkıntı varsa, bu hani kitaplarda yazılmış usullerin içerisinde değilse, ondan sonra biz onunla uçağa gitmiyoruz zaten. Dolayısıyla hani hiçbir zaman illaki burada uçmamız gerekli gibi bir şey yok. Hani uçak arızalıysa o uçuş yapılmaz. Hani bu kesin, net kurallar. Ayrıca bizim dikkat ettiğimiz, gösteri yaptığımız yerdeki işte gösteri hattı, işte insanların bizi bir hat ya da işte belirli bir yerden izlemelerini bekliyoruz ve bizim her zaman bir gösteri merkezine ihtiyacımız vardır. Biz bir alana gösteri yapmıyoruz çünkü. Tek bir merkez kabul edip o merkeze göre bütün gösterimizi planlıyoruz. Dolayısıyla bunları görsel olarak biz çalışıyoruz. Yani hani gösteri uçuşundan önce gidip uçarak öncesinde bir harita hazırlığı yapıyoruz. Hani bazı mesafelere dikkat etmemiz gerekiyor. Ondan sonra işte ona göre hazırlıklarımızı yapıyoruz. Sonra bunu uçarak bir antrenmanını yapıyoruz. Gerçi hani o noktalarda, belirlediğimiz yerlerde görsel kendimize nirengiler alıyoruz. Hani harekete başlama, bitirme, işte karşıdan gelirken hani nereden yaklaşacağız vesaire gibi şeyleri çalışıyoruz. Ve ondan sonra gösteri uçuşunu bu paterne göre oturtuyoruz.
Tabii caizse her şeyi inceleyip sık dokuduktan sonra.
Yani o hadi bir gösteri uçuşu yapalım şeklinde yapılacak bir şey değil bu. Yani mutlaka hani yerde belirli hani insanların yer alması gereken yerleri dahi hani planlamak gerekiyor. Ondan sonra insanlara göre biz belirli emniyet hatları belirliyoruz ki hani gösterilerde birinci öncelik seyircinin emniyetidir. Hani bizim kendi emniyetimizden önce seyirciye bir kere bir şey olmaması gerekir. Neden? İnsanlar oraya eğlenmek için ya da işte bir şeyler görmek için gelmişler. Hani onların başına bir şey gelmesi bütün hani bu hani şov şeyine, mantığına aykırı bir. Dolayısıyla öncelik her zaman seyirci emniyeti. Seyirci emniyeti içinde belirli kriterler vardır. Yani onlara belirli mesafeden fazla uçak yaklaşamaz.
Tarihimizde ne yazık ki bazı trajik kazalar mevcutmuş.
İşte onlardan çıkartılmış zaten bu kural. Hani seyirci işte belirli bir miktar hani örneğin yatay olarak geçiyorsan, hani seyirci bu şekilde geçiyorsan, böyle geçiyorsan belirli bir mesafenin içerisine girmemen gerekir. Yani seyircinin üstünden bu şekilde akrobatik hareket yapmamamız gerekir. İşte karşıdan geliyorken yine yaklaşmamız gereken hani belirli mesafeler var. O mesafelerin içerisine girmemiz gerekir. Biz onların hepsini hani kurallarına uygun şekilde çalışıp ona göre gösteriyoruz. Minimum irtifalar var mesela. Uçak hani yere dokunmadıktan sonra istediğiniz hani 10 santimden uçar. Biz uçurabiliriz. Bunda hani herhangi bir şey yok. Ama gösteri emniyeti gereği diyor ki kriterler 30 metrenin altına inmeyin arkadaşlar.
Özel kurallar mevcut.
Evet. Dolayısıyla biz de ona göre yapıyoruz.
Peki birazcık F-16'nın özelliklerinden bahsedelim. Neden bu kadar özel bir uçak F-16? Ve F-16 pilot olmak için hangi niteliklere sahip olmak gerekiyor?
F-16 böyle şey gibi. Yani tarihte böyle bazı hani özellikleri değiştirmeyen ya da şekli, tasarımı böyle çok kabul edilmiş şeyler var. Hani örneğin bir Coca-Cola'nın şişesini düşünün. Yani o hani artık hani bütün dünya tarafından kabul edilmiş ayrı bir şeydir yani. Dizayndır. F-16 da böyle hani o kadar kabiliyetli uçak ki hani her türlü görevi yapabilecek bir şey. Yani ufak şeylerle hani ne bileyim hani avinik değişikliğiyle, silah kabiliyetleriyle her türlü görevi yapabilecek bir uçak. Her türlü manevrayı, her türlü havadan yere mühimmat görevini, havadan havaya önleme görevini, her hava uçabilecek kabiliyete sahip. Dolayısıyla hani dünyada şu an 35 civarında ülke kullanıyor. Hani en fazla üretilmiş savaş uçaklarından bir tanesi günümüzde. Ve hani bu tür şeylerden dolayı hani herkesin hani talep ettiği bir uçak.
Evet.
Çok kabiliyetli çünkü. Yani bir tane uçak alıyorsunuz. Bu uçaklar her türlü savunma ve taarruz görevini icra edebiliyorsunuz. Bazı diğer tiplerde örneğin hani havadan yere taarruz yapan uçaklarla hava savunma yapan uçaklar farklı. Mesela farklı farklı uçaklar var. Bir uçağa kendinizi şey yapınca, bağlayınca örneğin havaya uçağı alıyorsunuz. Ama bir de hava için ayrı uçak almamız gerekiyor. Biz bu hani F-16 ile çok elastik bir kuvvet yapınız oluyor. Yani bir filoya siz istediğiniz görevi verebiliyorsunuz böylece. Dolayısıyla çok kabul edilmiş dünya tarafından bir uçak. Bunun pilot olmak tabii ki şey ayrı bir haz insanlar için. Hep şeydir yani insanlar uçaklarıyla, pilotlar uçaklarıyla şey yaparlar, hani övünürler. Hani F-16 pilotu olmak da bu övünüşlerden bir tanesi.
Özel bir bağınız var uçağınızla yani.
Şey olarak da, yani görsel olarak da çok şey bir uçak, hani güzel bir uçak. Yani bazı uçaklar böyle şeydir. F-16 öyle değil, çok hani görüntü olarak da kıvrak bir uçak yani.
Aslında hepsi aynı özelliklere sahip ama...
Değil.
Değil mi?
Değil.
Yani sizin uçağınız sizin için
evet. Özel. Yani bu diğer uçakları kötülemek için değil. Her uçağın kendine göre ön plana çıktığı şeyler vardır. Kabiliyetleri vardır. Ondan sonra F-16 böyle hani her dalda kendini kanıtlayabilecek kadar kabiliyetli bir uçak. O açıdan güzel bir uçak yani.
Peki biz bu yılki gösteri takvimimizi öğrenelim.
Onu tabii yeni ekiple konuşmamız lazım. Şimdi 2012 takvimi, ya da ben size şöyle yardımcı olayım. Gösteri takvimi belirlenirken hava kuvvetleri şeyi değerlendiriyor. Nerelerden talep var, onu değerlendiriyor. Biz hani gidelim de bugün şurada gösteri yapalım diye bir düşünce içerisinde olmuyoruz hiçbir zaman. Yani neden? Biz hava kuvvetleriyiz. Dolayısıyla insanların taleplerine göre hava kuvvetleri bu gösteri takvimini belirliyor. Anlatabildim mi? Dolayısıyla hani şeydir, bir yerde bir gösteri talebi varsa bunun hani resmi yollardan hava kuvvetlerine talep edilmesi gerekiyor. Ve bu talepler doğrultusunda yıllık olarak bir gösteri takvimi programı planlanıyor.
Halka göre
planlanıyor. Tabii bu yurt içi, yurt dışı, işte resmi bayramlar vesaire, hani bunların hepsi ayrı ayrı değerlendiriliyor. Bu gösteri ekipleri niye buraya hiç gelmiyor diye hani soru işaretleri oluyorsa, bu oranın yerel yönetimlerine ya da garnizon komutanlarına sorulması gereken bir soru. Yani bize değil de. Dolayısıyla işte hani bir de çok önceden düşünülmesi gereken konular. Hani biz geçen sene bunu, daha doğrusu Konya'dayken de hani Türk Yıldızları'yla konuşurken bu tür sorunların olduğunu biliyorduk. Dolayısıyla hani insanlara bunu duyurmaya çalıştık elimizden geldiği kadar. Şimdi yerel yönetimlerde şey oluyor. Hani örneğin hani dediniz ya, bir işte faaliyetiniz var Haziran ayı içerisinde. Bu faaliyetin çalışmaları ne zaman başlıyor? Hani maksimum bir ay, bir buçuk ay önce başlıyor. İşte burada neler yapalım? İşte ne bileyim, şu sanatçıyı çağıralım, şu tür organizasyonlar düzenleyelim. İşte bunun içerisinde bu tür hani Türk Yıldızları, Solo Türk'ü sokmak düşüncesi varsa, bir ay öncesi, bir buçuk ay öncesi değil, bir yıl öncesinden Aralık ayına kadar biz talepleri topluyoruz. Ki işte sonrasında Ocak, Şubat aylarında bu talepler değerlendiriliyor. Mart ayında yıllık takvim belirleniyor. Dolayısıyla bu takvimde yer almak isteyenler, hani sizin de sitenizden hani okuyanlar için bu şey olsun, hani bir duyuru derim. Hani yerel yönetimlerine ya da garnizon komutanlıklarına, özellikle hani yıl içerisinde bu tür bir organizasyon düzenleniyorsa ve buralarda hani Türk Yıldızları ya da Solo Türk'ü ya da işte Mehteran takımını, hani bunlar silahlı kuvvetlerin hani halka sunduğu şeyler, hani gösteri ekipleri, hani bu tür talepler varsa bunları yazılı olarak resmi yollarda hava kuvvetlerine ya da silahlı kuvvetlere bildirmeleri gerekiyor ki bir sonraki yıl şeye alınsın, planlamaya alınsın. Tabii bu da direkt alınacak anlamına gelmiyor. Hani işte takvim değerlendiriliyor, işte bakılıyor, o tarih müsaitse, ekip müsaitse Ondan sonra oraya planlanıyor.
Peki pilot olmak isteyen gençler için önerileriniz nelerdir? Bildiğimiz kadarıyla sizin çocukluktan gelen bir tutku değil. Pilotluğun tutkuya dönüşme hikayesinden birazcık bahseder misiniz?
Uçmak tabii ayrı bir şey. Yani insanoğlu uçmak için yaratılmamış. Dolayısıyla insan fizyolojisine uzak bir olay. Dolayısıyla insanoğlu bunu yakalayınca vay uçmak hani güzelmiş diyor. Yani her uçan ya da içinde bu hani biraz maceracı ya da hani bu tür ekstrem uç noktalarda hani olan insanlar için çok şey ifade ediyor.
Uçmak. Yani ilk uçuştan itibaren tutku haline
evet,
geliyor.
Hani benim öyleydi mesela ilk uçumda 17 yaşındaydım da o zaman. Hani uçtuktan sonra hani ilk sorti sonunda demiştim ki tamam bu benim işim yani. Ben bununla bir ömür hani bunun üzerine bir ömür geçirebilirim diye düşünmüştüm ki o şekilde de gitti yani. Bu böyle bir şey. Uçmak bir nasıl diyeyim hayat tarzı hani tutku diyebilirsiniz. Bu ayrı bir şey yani dünya. Yani o dünyaya bir kere girince insan kopamaz. Şey de öyle hani ben dalış benim hani ilk göz ağrım aslında dalış hani su altına yönelikti. O da ayrı bir aslında şey. Uçuşla aynı kategoriye alabiliriz onu. Hmm. Yalnızca ne fark var? Su altında şeysiz uçuyoruz. Hani kendimiz uçuyoruz. Hani düşünün. Boşluktasınız aslında su içinde. Hani yukarıdayken bir aletle beraber uçuyoruz. Hani ben daha önceden bir şeyde de kullanmıştım. Hani biz uçarken aslında kendimiz uçuyoruz. Hani şey olarak ben mesela arkamda uçağı hani görmem hiçbir zaman. Hani uçarken uçan benim aslında. Hani bir uçağın içerisinde uçuyoruz ama hani onu o şekilde hissederiz hani pilotlar olarak. Başka türlü zaten hani altında bir hani uçak olduğunu düşünerek ya da hani bir altına gaz ocağı çalışıyor bizim altımızda. Ama işte yaklaşık 800-900 derecelerde ısılar çıkıyor. İşte 15 tonluk yaklaşık bir itme gücü var. Hani onları değerlendirince insan hani biraz böyle ürkütücü olabilir ama biz uçarken dediğim gibi kokpitin ucunda hani tamamen kendimiz uçuyor gibi düşünürüz. Yani ben kendi adımı öyle düşünüyorum.
Ben de yamaç paraşütüyle uçuyordum.
O da öyle işte.
Evet onda bayağı değişik bir hissi var. Evet. Kaza yapmasaydım. Evet. Bir gençler önerileriniz neler? Pilot olmak isteyen gençlere.
Şimdi bizim gittiğimiz yol şey hani silahlı kuvvetler yolu. Hani uçuculuk nasıl diyeyim? Hani bir silahlı kuvvetlerde uçucu olmak var. Bir de hani sivil havacılıkta uçucu olmak var. Hani bu sivil havacılıkta seçenekler çok daha fazla. Hani bunu işte serbest paraşütten tutun. İşte normal hani Airbus'ta şeye kadar çok geniş bir yelpazesi var. Ondan sonra işte planörler, işte motorlu planörler, ondan sonra işte yelken kanatlar, işte yamaç paraşütleri, işte tek motorlu uçaklar, ne bileyim çok motorlu uçaklar, yolcu uçakları gibi bir tür birçok seçenek var. Silahlı kuvvetlerde bu birazcık daha şey hani kontenjanlarla sınırlı, işte sağlık yönetmeliği birazcık daha şey hani farklı. Dolayısıyla hani silahlı kuvvetlere uçucu olmak için hani girmek biraz şey nasıl diyeyim riskli bir şey. Hani silahlı kuvvetlere girip sonra uçucu olmama ihtimali de olan bir yer çünkü o yol. Dolayısıyla hani yalnızca uçucu olmak için silahlı kuvvet hava kuvvetleri hani ya da hani bunu ayırmıyorum. Hani kara kuvvetlerinde, deniz kuvvetlerinde uçucuları var çünkü. O yüzden silahlı kuvvetlerde yani uçucu olmak için silahlı kuvvetlere girmek yanlış bir tercih. Yani asker olmak, yani böyle bir meslek yapmak için girip sonra orada uçucu olma şansınızı kullanabilirsiniz. Yani gençler olarak. Hani onu şey yapabilirim. Hani herkes çünkü Hava Harp Okulu'na giren herkes pilot olmuyor. Hani bunu bir kere iyi öğrenmeleri gerekiyor insanlar. Ama hani her branşta da hava kuvvetlerinin, silahlı kuvvetlerinin hani insana ihtiyacı var. Dolayısıyla hani havacılık adına çalışmak isteyenler Hava Harp Okulu'na girebilirler çok rahatlıkla. Oradaki hani uçuculuk yönündeki şanslarını deneyebilirler. Hani bizim öyle oldu. Hani bu bir eğitim işi çünkü ve uzun süren bir eğitim. İşte Harp Okulu 4 yıl sürüyor. Hani onun öncesinde mesela askeri lise var, hava lisesi, Işıklar. İşte 4 yıllık eğitim orada var. Hani oradan da gidilebilir. İşte 4-8 yıl bir akademik eğitim alıyorsunuz ve bu tamamen lisans eğitimi. Hani uçuculukla ilgili oralarda yalnızca özendirici uçuşlar yapılıyor. Hani bir uçucu olarak orada eğitilmiyorsunuz aslında. Uçucu niteliklerinde yetiştiriliyorsunuz. Hani bir pilotta olması gereken nitelikler orada verilmeye çalışılıyor. Sonrasında uçuş eğitimi alınıyor. Uçuş eğitimi de yaklaşık 2 yıl süren bir süreç. Yani 1,5-2 yıl civarında. Oradaki eğitimleri de tamamlamanız gerekiyor pilot olabilmek için.
Bayağı uzun bir süreç.
Evet, yaklaşık 10 yıllık bir süreç. Bunun sonrasında da hani yalnızca pilot olmak yetmiyor silahlı kuvvetlerde. Branşlaşmak gerekiyor işte bizim gibi. Hani işte F-4 pilotu, F-16 pilotu, nakliye pilotu, helikopter pilotu gibi hani bir sürü şey var. Yani onlardan birine angaje olmanız gerekiyor ve o konuda yine yetişmeniz gerekiyor. Çok uzun bir süreç. Dışarıda hani sivil kaynaklardan da hani pilot olunabiliyor. Şu an işte hani biraz önce konuştuk, Türk Hava Kurumu Üniversitesi pilot yetiştiriyor. Anadolu Üniversitesi Eskişehir'de pilot yetiştiriyor. Ayrıca özel uçuş okulları var. Hani kendi maddi imkanlarınızla bu uçuş okullarından hani kendinizi yetiştirebiliyorsunuz. Ayrıca işte hani planördür, işte paraşüttür, motorlu işte sabit kanat uçaktır vesaire. Hani bu tarzda eğitimleri var Türk Hava Kurumu'nun. İşte onlardan faydalanabiliyor. Bu tür bir sürü şey var yani, seçenek var önde. Bir amaç belirleyip hani ne olmak istiyorsunuz? Hani uçuşu bir hani hobi olarak mı yapmak istiyorsunuz, meslek olarak mı yapmak istiyorsunuz? Hani buna bir karar vermek lazım. Ondan sonra da işte bir yol haritası çizip oradan devam etmek lazım. Uçuş bir de şeyle alakalı, biraz sağlıklı, hani birebir bağlantılı bir meslek. Dolayısıyla sağlığınızın çok iyi olması lazım. İşte hani bana en çok gelen hani sorulardan biri, işte gözlerim, işte gözlük kullanıyorum, pilot olabilir miyim? Hani bunların da hani sivil havacılıkta da, askeri havacılıkta da belirli limitleri var. Hani o limitlerin içerisinde iseniz olabilirsiniz, değilseniz olamazsınız. Hani bu kesin şeylerle, hani kurallarla belirlenmiş. Hani sağlık yönetmelikleri var. Hani bütün şeylerin, sivil havacılığında, askeri havacılığında o yönetmelik hani kuralları içerisinde bir sağlık sorunuz varsa olamazsınız. Hani bu kadar şey net yani. Değilse, kabiliyetiniz de varsa olabilirsiniz. Hani,
bu noktada şunu da sorayım. Fazla miktarda uçuş yapmak vücuda zarar verir mi? Siz hiç vücudunuzun sınırlarını zorladınız mı? Yani kim biliyoruz mesela astronotlarda çeşitli problemler çıkıyor. Tabii onların hani çok daha fazla çıkması normal. Yani sirkaden ritim bozuklukları, biliyorsunuz jet lag'tan dolayı çeşitli kemik kaybı yaşıyorlar, çeşitli problemler yaşıyorlar. Yani pilotlarda bunun
yani özellikle yüksek kabiliyetli uçaklarda hani birazcık omurga üzerinde şeyler oluyor. Hani deformasyonlar olabiliyor. Hani özellikle G'ye hazırlıksız hani G'ye maruz kalmalarında vesaire. Hani biz bir de tek kişilik uçaklarda olduğumuz için tamamen hani kendimiz hani uçağa müdahale ediyoruz. Özellikle çift kişilik uçaklarda birazcık daha bu şey olabiliyor. Hani kumanda kendisinde olmayan pilot hani G'ye birazcık daha hazırlıksız yakalanabiliyor. Hani, özellikle öğretmen pilotlarda bu çok şeydi. Hani önde öğrenciyi uçarken hani arkadaki öğretmenin sürekli böyle şey hani hazır olması lazım. bu tür şekilde. Hani onun dışında tamamen fizyolojik limitler içerisinde uçuyoruz. Hani insan fizyolojisinin limitleri belli. F-16 uçağı da bu limitlerle limitlenmiş. Hani uçak aslında hani
daha fazlasını yapabilir.
Tabii daha fazlasını yapabilir ama işte limiterlerle hani insan fizyolojisi 9.5G'ye kadar hani dayandığı örneğin şey yapılmış, görev yapabildiği test edilmiş ve uçak da bu G ile limitlendirilmiş. Hani dolayısıyla biz de o limitler içerisinde görev yapıyoruz. Hani fizyolojik olarak mutlaka hani seninle benim aramda fark olacaktır. Hani biz sürekli hani pozitif negatif şeylere maruz kalıyoruz ama biz bunu ne yapıyoruz? Kabul ederek gidiyoruz. Hani bu şey midir? Kayıp mıdır? Kazanç mıdır? Hani değerlendirmek lazım. Ben çok hani vücudumu hani tanıyarak bu işi yaptığım için en yani çok hani rahatsız olduğum zamanlarda uçmayarak ya da kendimi kötü hissettiğim zamanlarda uçmayarak hani bunu tolere ediyorum. Yani bütün pilotlar da o şekilde düzenli. Hani sonuçta sağlığımız her şeyden önemli. Yani başta dediğim gibi sağlığımız müsaade etmezse biz bu işi yapamayız. Dolayısıyla sağlık her zaman ön planda olmalı.
Peki biz tam sat olarak tüm takım adına size teşekkürlerimizi sunuyoruz. Okuyucularımıza ve genç arkadaşlarımıza iletmek istediğiniz bir notunuz varsa lütfen paylaşın.
Şöyle havacılık hani konumuz havacılık olduğu için siz de havacılığın hani bir dalında çalıştığınız için hani bu konuda insanların daha çok gönüllülük şeyi olduğunu görüyorum. Hani insanların içinde yoksa bu işi hani havacılık mesleğini özellikle zorla yaptırabileceğimiz bir şey değil. Hani insanların bu konuya mutlaka hani kafasının yatmış olması, bu işi ben yapabilirim demiş olması lazım. Yalnızca bunu demek yetmiyor. Bu konuda mutlaka çalışmak gerekiyor. Yani kendimizi ve işte ekibimizi geliştirmek adına mutlaka hem literatür olarak hem işte teknoloji olarak takip etmemiz gerekiyor. Dolayısıyla hani hiçbir zaman biz tamam artık bu kadar yeter deyip bırakabileceğimiz bir iş yapmıyoruz. Yani sizin ekibiniz de aynı şekilde. Mutlaka hani sürekli çok hızlı bir şekilde gelişen bu teknolojileri takip etmemiz gerekiyor. Dolayısıyla sürekli hani okumak internetten ya da işte değişik kaynaklardan bu işleri takip edip kendi tarafımızda neler yapabiliriz? Biz bu işe neler katabiliriz? Onları çalışmamız gerekiyor.
Çok teşekkür ederim.